Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir düşünce günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dostlar, bugün mezhepler ve dini çoğulculuğu konuşacağız. Ergün Yıldırım Bey Star gazetesinde "Mezhepler dini çoğulculuktur" başlığını mı taşıyordu
evet,
hocam tam
evet,
yazı?
Evet.
Böyle bir yazı kaleme aldı. Hem Batı'da hem İslam dünyasında, Batı'da tabii mezheplerin neşet etmesi, ortaya çıkması farklı bir tarihsel süreci içeriyor.
Evet.
İslam'daki mezheplerin doğması daha farklı, daha farklılaşmayla birlikte bütünleşmeyi de içine alan bir
evet.
yorum İslam'daki evet. mezhepler. Batı'da biraz daha böyle din savaşlarıyla, özellikle Katolikliğin ağır basıp Protestanlığın ortaya çıkmasıyla bir çoğulculuktan bahsediliyor. Bunları konuşacağız.
Evet.
Yani hem Batı'da hem İslam dünyasında dini çoğulculuk, religious pluralism diyorlar,
evet.
değil mi hocam İngilizce'de? O gerçekten bu dini çoğulculuk kendi içinde bir çoğulculuk mu? Kendi dinlerine, mezheplerine, dini fraksiyonlara karşı bir çoğulculuk mu, yoksa işte diğer dinleri de mi kapsıyor? Aynı şekilde bizim için de geçerli.
Evet.
Bu kavramla birlikte işte birlikte yaşama, tolerans, hoşgörü, çok kültürlülük, değil mi hocam?
Evet,
bu
evet.
dini çoğulculuk kavramının etrafında bunlar da çokça zikredilen, konuşulan kavramlar. Hocam öncelikli olarak yayından önce de sordum size. Tabii siz gündemi takip eden bir akademisyensiniz, gazetecisiniz aynı zamanda, köşe yazarısınız daha doğrusu. Bu nereden hani gündeminize düştü?
Evet.
Türkiye'deki bazen sadece böyle akademisyenlerin, siz de böyle çok ciddi okumalar yapıyorsunuz biliyorum ben. Bu nasıl gündeminize düştü? Niçin böyle bir yazı yazma
evet.
gereği duydunuz? Sonrasında da şunu sormak istiyorum.
Hı-hı.
Yani dini çoğulculuk ne hocam? Yani
evet,
mezhep
evet.
yorumuna geçmeden önce.
Doğru.
Çünkü din kavramı böyle tek bir hakikati de içinde barındıran bir kavram aslında.
Evet.
Özellikle
evet.
İslam söz konusu olunca. Bu çoğulculuk sadece kendi içindeki yorumlarımı kapsıyor. Diğer dinlerle karşılaştığı zaman İslam ya da Hristiyanlık İslam'la karşılaştığında böyle bir çoğulculuktan bahsedilebilir mi? Çok
Evet.
mesele var hocam konuşacağımız.
Çok var yani, önemli.
Evet. Buyurun hocam.
Şimdi eskiden beri ben ikili bir tutum içindeyim. Bir yandan aslında akademik metinler okuyorum, entelektüel metinler okuyorum, çok zor felsefi metinler okuyorum. Ama öte yandan da gündemle ilgili yazılar yazıyorum. Gündemle ilgili yazılar yazdığım gibi akademik entelektüel metinler de yazmaya çalışıyorum. Bu ikisini birlikte götürmek gibi bir tutumum var. Bunun dezavantajları da var tabii ki. Ama ben bunu tercih ettim yani. Çünkü bilgi sadece kendi içinde bilgi olarak, bilgiyle ilgilenmek, ilmi bir motivasyonla, entelektüel bir haz duyarak ilgilenmek önemli. Bunu önemsiyorum. Ama bu yetmiyor. Aynı zamanda bu bilgiyle toplumdaki meselelerimizi aydınlatma çabasında olmak, insanların acısını bilgi üzerinden giderek dinmesine yardımcı olmak gibi bir mesuliyet içinde hissediyorum. O nedenle eskiden beri, işte önce diyelim Yeni Şafak'ta düşünce günlüğünde yazmaya başladım. Yeni Şafak çıktığı andan itibaren. Daha sonra köşe yazarlığını yaptım. Televizyonlarda çıkıp konuştum. Zaman zaman bu tutumumuz eleştiriliyor da, yani niye bu kadar popülist davranıyorsunuz falan diyenler oluyor. Ama biz, yani hem sosyoloji gündemle ilgili bir bilim, yani tarih gibi ortaçağ tarihini çalıştıysan, gidip kitaplarla çalışıp ortaçağ döneminde dolaşman falan yetmiyor yani. Sosyoloji yaşadığın zamanı anlama çabasında olan bir bilim. Hem de biz insan olarak, Müslüman olarak yaşadığımız çağla, toplumla, çevremize, mahallemize, ailemize ilgiliyiz ve sahip olduğumuz mesleki bilgileri, sahip olduğumuz ilmi bilgileri, ilmi müktesebatı bunlarla bağlantılı olarak değerlendirmek zorundayız. Bunu önemsiyorum ben.
Evet.
Bu olduğu zaman Türkiye'de bu kadar çok üniversite var, bu kadar çok akademi var, tarihçilerimiz var, felsefecilerimiz, sosyologlarımız. Onlar toplum meselelerimiz üzerine daha fazla öne çıkar konuşurlarsa toplum daha doğru bilgi sahibi olur. Daha ilmi bilgi sahibi olur, daha akılsal, akli bilgi sahibi olur. Yoksa piyasa propagandacılara kalıyor, tamamen yönlendiren, tamamen klişelere davet eden insanlara kalıyor. Birbirini anlamayan sağırlar ve körler birbirini ağırlar,
evet,
gibi birbirinden kopuk segmentleşme dediğimiz toplumsal kesimler ortaya çıkar. Bu tehlikeli bir şey yani bir açıdan.
Evet.
Şimdi konumuza dönersek, mezhepler konusunun hem gündemle ilgili olan çok ciddi anlamda bir boyutu var. Türkiye'de, dünyada, mesela gelecek programda belki konuşacağız. Bugün yazmayı düşünüyorum, yarınki gazete köşem için. İşte Arnavutluk'ta yeni bir gelişme oldu.
Evet.
Tarikatlarla ilgili olan,
evet,
mezhep değil de.
Evet.
Bakın yani hep gündemimize geliyor. Mezhepler de gündemimizde. Çünkü insanlar diyor ki ya Kur'an var. Kur'an Allah'ın gönderdiği mutlak hakikat, mutlak bilgi, hakikat bilgisi. Biz bununla aydınlanalım. Bununla Allah bize ne diyorsa, görevlerimiz neyse, haklarımız neyse öğrenelim. Peygamber zamanında mezhep yoktu. Bu mezhepler sonradan çıktı. Bu mezhepler insanları birbiriyle kavga ettirdi, insanları çatıştırdı. Farklı farklı dini anlayışlar parçalanmaya yol açtı. Ondan sonra mezhepler belli tarihlerde ortaya çıktı. Sadece o tarihin özelliklerini yansıtırlar. Mezhepler de bir yorumdur. Ben niye Kur'an'da illa onların dediği yorumu benimseyeyim?
Evet.
Böyle birçok şeylerle karşılaşıyoruz hakikaten. Ve ortam toz duman yani.
Evet.
Bunlarla karşılaşınca ben de yani bu konuları tartışma ihtiyacını hissediyorum.
Evet hocam.
Ben tabii din sosyolojisi çalışan birisiyim. İlahiyatçı değilim. Belli bir İslami müktesebatı, sosyoloji birikimime dayanarak bir de yorumlamaya çalışıyorum. Ondan dolayı bunu önemsedim. Bunun üzerine durmak istedim. Yani çünkü gündemde dini çoğulculuk var. Dünyada dini çoğulculuk var. Avrupa'da bugün milyonlarca Müslüman yaşıyor artık. 15 milyon yaşıyor. Ortaçağ Avrupa'sında dini çoğulculuk yoktu. Dini çoğulculuk ne peki? Dini çoğulculuk şu demek. Hem dediğiniz gibi bir dinin kendi içinde dinle ilgili çoklu yorumların, yolların olması, anlayışların olması demek.
Mezhepler bunlardan biri.
Mezhepler bunlardan biri. Tarikatlar da bunlardan biri. Mesela cemaatler daha sonraki yıllarda ortaya çıkan dini anlama çabalarından birisi.
Hizipçilik de aşırı yorumu.
Tabii hizipçilik veya fırkacılık.
Evet.
Bu grubun yani dinin temel referanslarından uzaklaşacak biçimde yorum yapan, sapmalara yönelen gruplar için fırkacılık diyebiliriz, hizipçilik diyebiliriz. Çatışmaya sebep oluyor, sapmaya sebep oluyor. Mesela batiniler öyledir. Aşırı bir öznelcilik var. Nübüvveti kabul etmiyorlar bazı gruplar veya bazı gruplar nübüvveti son peygamber diyoruz biz. Hatemül Enbiya değil mi?
Evet.
Aynı zamanda son peygamber diyoruz ama onlar bazıları peygamberlik iddiasına bulunuyorlar. Dolayısıyla bu ciddi bir sapmadır. Bu yorum diye bunu kabul edemeyiz. Dini çoğulculuk hem dinin kendi içinde dediğiniz gibi işte Nakşilik, Mevlevilik, Kadirilik, Bektaşilik gibi tarikatlar
ya da itikadi mezhepler hocam, Maturidilik, Eşarilik,
evet,
gibi, evet,
fıkıh mezhepleri,
evet,
gibi,
evet,
itikadi mezhepler bu şekilde ortaya çıkan yorumlar. Bir de dini çoğulculuk şu anlama geliyor. Yani bir coğrafyada, bir toplumda farklı dinlerin yan yana yaşaması.
Evet.
İşte diyelim Hazreti Peygamber Medine'de bir toplum kurdu. Bu Medine toplumunda Müslümanlar var, Yahudiler var. Hristiyanlar da Medine'de ne kadar var bilmiyorum ama Mekke'de var. Osmanlı toplumuna baktığımızda Müslüman bir toplum olarak yine aynı şekilde millet sistemi var ve bu millet sisteminde dini çoğulculuğu görüyoruz. Bu şeyler, Hristiyanlar, Katolikler ve Ortodokslar, 19. yüzyıldan sonra Protestanlar, efendim Ermeni Ortodoks Kilisesi, kiliseler daha doğrusu. Hristiyanlık kiliseler üzerinden örgütlenmiş. Ortodoks Kilisesi, efendim işte ondan sonra Katolik Kilisesi, bunlar da Osmanlı topraklarında farklı dinler olarak, Yahudiler, bakın farklı dinler bir arada yaşamış. Farklı mezhepler, farklı tarikatlar bir arada yaşamış. Bir mezhepler çokluğu var İslam toplumlarında. Bu mezhepler çokluğu ikinci asırdan itibaren, hicretin ikinci asrından veya işte bir buçuk asrından sonra oluşmaya başlıyor. Bu mezheplerin oluşması öyle tesadüfi, hadi ben Kur'an'ı böyle anlıyorum, yorum yaptım gibi gelişmiyor. Yorum da burada bir yönteme dayanıyor. Evet. Yani böyle mesela nefsine göre yorum yapamazsın, çıkarına göre yorum yapamazsın. Belli ilkeler var. Yöntemsel bir şeydir yorum yapmak burada. Ya amaç nedir? Kur'an'ı daha iyi anlamak, Müslümanların gündelik hayatına taşımak, onu yaşanabilir bir biçime sokmak.
Sürdürülebilir hale getirmek.
Değil mi? Bir sistematik gelişiyor burada. Bir sistemleşme var, bir evet. Yöntem var. Usulü din deniyor buna.
İşte ama doğduğu, fıkıhta, hadiste, doğduğu topraklardan, tefsirde, yerleşim evet. Yerinden, o anki örften...
Ve etkileniyor.
Onlardan da şey değil. Etkileniyor. Azade değil. Azade değil.
Tabii
ama
ki.
Onlara da teslim olmuyor.
Olmuyor. Yani örf evet. Eğer nasla çelişiyorsa o örfe itibar edilmiyor. Örfe itibar edilmesinin nedeni dinin o toplum anlayışına da, o toplum meşrebine de açık olması. İslam'ın güzelliği bu zaten. Mesela şeyde böyle bir tutum yok. Yani church veya kilise dediğimiz zaman onlar doğrudan kendilerini Tanrı'nın temsilcileri, otoriteleri olarak görüyorlar ve Katolik Kilisesi mutlak bir din gibidir yani.
Evet.
Ya bir mezhepten öte, bizim mezhepler gibi esneklik de yok. O nedenle Orta Çağ Avrupa'sında hep Katoliklik vardır. Ortodoksluğa müsaade edilmez. Balkanlardaki Ortodoksluk da şeyden kaynaklanır. Osmanlı'nın oradaki hakimiyetiyle ilgili bir durum aynı zamanda. Zaten Katolikler ve Ortodokslar ayrı birer din olarak, ayrı kiliseler olduğu için
evet.
Ayrı dinler olarak birbirine karşı mesafeli olmuşlardır.
Evet.
Ve Endülüs'ün Müslümanların elinde çıkmasıyla birlikte bu dinsel çoğulculuk sona eriyor. Mesela Endülüs'te Müslümanlar hakimken orada da dini çoğulculuk.
Yahudiler de orada.
Yahudiler yaşıyor, Hristiyanlar yaşıyor, Müslümanlar yaşıyor. O yani Katolikler var. Farklı farklı din anlayışları var. Hatta bu Macaristan'dan ilk Osmanlı'ya sığınan ve matbaanın gelişmesine katkısı olan kişiler Protestanlığı ilk kabul eden, Katoliklikten ayrılan Hristiyanlardır. Osmanlı'nın hoşgörü olduğunu biliyorlar ve buraya sığınıyorlar.
Evet.
İslam toplumlarında mezhepler sadece böyle birbiriyle çatışan yapılar olarak var olmamışlardır. Çoğunlukla dini farklı biçimde yorumlama, algılama ve yaşama imkanını sağlamışlar. Bu da dine...
Ve İslam toplumunda hiç bir çatışma da olmamış hocam. Bir savaş. Yani, bilmiyorum yani böyle çok özel şeyler var mıdır ama fıkhi mezhepler arasında... İtikadi mezhepler arasında bizzat böyle hizip, yani bizim tabii ehli sünnet vel cemaat dairesi içinde kabul ettiğimiz mezheplerden bahsediyorum.
Şimdi
yani.
Şöyle bir şey
dört
var.
Dört büyük mezhepten
yani
bahsediyorum.
Yani ilk haricilik de mesela ciddi bir çatışma var.
Evet orada var.
Ama biz biliyoruz ki haricilik hakikaten tekfir etmekle, mesela Müslümanları tekfir etmekle ciddi anlamda İslam dışı bir tutuma yöneliyor.
Evet.
Yani ondan sonra Şia çıkıyor ve bunlar siyasi mezheplerdir. Ya fıkhi olmaktan öte, akide olmaktan öte, yani haricilikte akide şeyi var ama çoğunlukla haricilikte, Şia'da ilk çıkış siyasidir bunlar, biliyorsunuz.
Evet, evet.
Ama mezhepler Şia'da olsun, ehli sünnette olsun zamanla bunlar mezhepleşmiş, fıkıhlarını geliştirmişler, usullerini geliştirmişler, hem kendi içinde bir bütünlük oluşturmuşlar hem de diğer mezheplerle ilişkileri bu çatışmadan çıkmış. Çünkü çatışmanın nedeni mezhepsizlik aynı zamanda. Mezhep bu çatışmaya bir düzen getiriyor. Diyor ki yani sen böyle anlıyorsun, tamam, onun içinde bir tutarlı yol. Ben de böyle anlıyorum, ben de kendim içinde bu tutarlı yolu takip ediyorum.
Ama yani buyurduğunuz gibi hocam, bu yani siyasi bir çıkış. Yani benim siyasi, kastettiğim bu çatışmanın doğrudan, olmaması yani fıkhi mezhepler arasında,
evet,
kastediyorum.
Yok yani bir de evet. Avrupa'daki gibi 30 yıl din savaşları, 100 yıl din savaşları bizde yaşanmamış, evet, tabii. Böyle bir şey yok. Yani Fatimi halifesi Fatimi devletidir. Eyyubiler de evet ehl-i sünnettir ama Eyyubi sultanlığıdır. Devletler arası bir çatışma vardır burada. Ondan sonra Mutezile'nin kabul edilmesiyle diyelim devlet mezhebi oluyor Mutezile. Bugün Mutezileler, Mutezile düşüncesi savunanlar ehl-i sünnete çok saldırıyorlar ama
evet.
Mutezile devletçi bir mezheptir Abbasiler döneminde mesela. Ehl-i sünnet bu konuda hakikaten bir mezhepler koalisyonunu oluşturmuş. Ehl-i sünnet vel cemaat.
Evet.
Yani Peygamber Efendimiz ve sahabenin Kur'an'dan anladıkları ve yaşadıklarını önemsemişler, temel almışlar, bir de vel cemaat. Bir de yani alimlerimizin geliştirdiği bir şey, toplum için geliştirdiği yöntem, usul.
Evet.
Usul orada bu işte çatışmayı da azaltmış. Toplumdaki çatışmaların önce temeli düşüncede olur. Herkes dini kendisine göre yorumlarsa çatışma çıkmaz mı orada?
Çıkar.
Dolayısıyla ne olması gerekiyor? Bu dini anlama konusunda ortak bir yöntemin olması gerekiyor. İşte usulü din, yani hadis, tefsir, fıkıh usulü özellikle, bunlar yöntem bilimleridir.
Evet.
Bunlarla dini nasıl anlamamız gerektiği konusunda bir sisteme ulaşmışlar.
Bir de hocam temsilcileri de numune insanlar. Bir taraftan hani onların da tarihçiye hayatlarına baktığımız zaman da değil mi? İmam Şafii, İmam Ebu Hanife.
Evet.
Yani İslam dünyasındaki şu an en yaygın mezhepler açısından baktığımız zaman bizzat o oluşturucuları, o başat aktörler de yani böyle bir siyasi fraksiyonla bir kendilerine bir topluluk oluşturup işte başı çekmekle falan ilgilenen değil. İnsanlar değil.
Değil.
Dini jargonla konuşursak ehli takva, dindar, güzel ahlaklı insanlar.
Çok doğru. Bir de burada sanki mezhepler Emevicilik düşüncesi veya Emevicilik denerek mezheplere yönelik çok ciddi saldırılar var.
Evet.
Ona da dikkat çekmek gerekiyor. Sanki Emevili bütün İslam'ı yorumlama, belirleme, tanımlama konusunda katıksız bir güce sahip. Bütün Müslüman toplum ona uymuş gibi bir algı var. Bu çok yanlış bir algı.
Hocam orada ilginçtir. Hani söylediniz diye hani aklıma geldi.
Evet.
Böyle bazı sol jargonda işte sol gazeteciler işte siyasal İslam işte evet. Bu Emevilerin icadıdır. İşte orada evet. Ortaya çıkmıştır diye. Yani Emevilere böyle hani biraz bugünün Müslümanlarının günahını, varsa hatalarını ya da siyasetteki bir takım şeyleri, eksiklikleri, hataları hep bir böyle bir Emevilere bir yıkma yükleme tavrı var.
Yani güya onu da ileri sürerek işte Kur'an'a, sadece Kur'an'ı anlayalım.
Evet.
Kur'an'a yönelik, belki onu ikinci kısmında konuşuruz.
Evet.
Şimdi Ebu Hanife'ye baktığımız zaman mesela bizim en büyük mezhep kurucumuz Ebu Hanife saraydan mezhep fikrini üretmiş bir adam değil. Mesela Ebu Hanife sarayla hiçbir ilişkisi yok. Emevi sarayıyla. Abbasiler geldiği zaman o sarayla da ilişkisi yok. Hatta kendisine görev vermek istiyorlar. Hayır diyor, ben anlıyorum sizin ne yapmak istediğinizi. Benim mührümle kendi yanlışlarınızı, şerlerinizi, doğru olmayan şeylerinizi basmak istiyorsunuz. Ve bunu kabul etmiyor. Ve Ebu Hanife ticaretle uğraşıyor. Camide öğrenci halkaları var. Ders veriyor, ilmi çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla saraydan, merkezi siyasetten uzak, mesafeli ve bizim mezheplerimiz sivil alandan doğmuştur. Bak Eşari de öyle, İmam-ı Maturidi de öyle, ondan sonra Ebu Hanife, İmam-ı Malik, bunlar Ahmet bin Hanbel, bunların hiçbirisi bir resmi ideoloji olarak ortaya çıkmamış. Yani biz devlet olarak kabul ettik. Bundan sonra bu mezhep bunu en iyi de Ebu Hanife yerine getirir, temsil eder. Buyurun halkı aydınlat.
Evet.
Böyle bir şey olmamış.
Yok.
Yani.
Evet. Hocam dilerseniz.
O da önemli bir şey.
Kısa bir ara verelim.
Evet.
Aranın ardından devam edelim. Kıymetli Düşünce Günlüğü programımızın dinleyicileri, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, şimdi programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından mezhepleri konuşuyoruz. Yani hem Batı'da hem İslam dünyasında mezhepler ve dini çoğulculuğu konuşuyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Düşünce Günlüğü programındasınız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün mezhepler ve dini çoğulculuğu konuşuyoruz. Hem Batı'da hem İslam dünyasında mezhep kavramı nasıl işlendi? Evet, biz bunu bir dini çoğulculuk olarak kendi dinimiz açısından İslam içerisinde kabul ediyoruz. Batı'da bu nasıl anlaşıldı, nasıl ortaya çıktı ve karşılıklı dinler söz konusu olduğunda dini çoğulculuğu nereye oturtabiliriz? Şimdi programımızın ikinci bölümünde aslında biraz bu hocam bu, evet, karşılaştırmaya da
yer
girmek
verelim
istiyorum ben. Biraz bizi, doğru, çokça konuştuk.
Batı'ya bakalım.
Evet.
Batı'da Orta Çağ boyunca Katolikler çok katı bir biçimde, yani Katolik Kilisesi hakimdir. Katolik kelime manası da evrensel demek. Evrensel hakikat budur. Sen bundan uzak duruyorsan Hristiyanlıktan çıkmışsın demektir. Ve bunun için Engizisyon mahkemeleri uygulanır, dışlanır, aforoz edilir vesaire. Ya da işte Yahudiler çok ciddi anlamda hayatları zaman zaman baskıyla karşılaşılır, zaman zaman sürgünle karşılaşılır, başka şeylerle karşılaşılır. 17. yüzyıldan itibaren bu biraz değişiyor. Çünkü artık Rönesans, reform hareketleri olmuş. Protestanlık,
evet,
ortaya çıkmış. Protestanlıkla birlikte Protestanlık Kilisesi, yani Roma Kilisesi protesto ediliyor. Martin Luther bir Alman ve kendi görüşlerini kilisenin kapısına astığı söyleniyor. Adı da bundan dolayı protesto oluyor.
Evet.
Bir yönüyle tabii Almanların Roma'ya karşı bir tepkisini de anlatıyor siyasal olarak. Fakat bunlar diyor ki biz artık İncil'i kendimiz okuyarak anlamak istiyoruz. Biz İncil'i efendim Katolik Roma Kilisesi'nin anladığı gibi anlamak zorunda değiliz. Bu tartışmalar çoğalıyor tabii. O arkasında Metodistler çıkıyor. İşte Protestanlığın yan biçimleri olan Anglikanizm gibi farklı farklı mezhepler doğuyor. Ama ilk defa tolerans yasaları bu 17. yüzyılda çıkıyor. Mesela John Locke bir Katoliktir ve tolerans üzerine mektuplar diye mektuplar yazar.
Evet.
Ve bunları tartışır. Roma Katolik Kilisesi'nin diğer kiliselere de toleransı olması gerektiği, katlanması gerektiğini söylüyor. O size göre hakikat olmayabilir ama onun varlığına katlanacaksınız gibi görüşleri savunmaya başlıyorlar. 19. yüzyılda Avrupa'da dini çoğulculuk gelişmeye başlıyor. Ama bu dini çoğulculuk tabii gelişirken hala Hristiyanlığın kendi içinde, Katolik Kilisesi'nin kendi içinden doğan bir şeye karşı bir toleransı var. Hala Müslümanlara karşı, başka dinlere karşı bu tolerans yok. Bu tolerans ancak 1960'larda büyük, işte diyelim, Uzak Asya'dan, İslam dünyasından, farklı yerlerden
göçler olduğu zaman
Avrupa'ya göçler, evet, oluyor ve bu Avrupa'ya göçlerden sonra Avrupa yeniden dinsel çoğulculuğu tartışmaya başlıyor. Dini çoğulculuğu tartışmaya başlıyor. Ve bunların yavaş yavaş kabul ediyor. Orada dediğim gibi mezheple din, şey, kilise daha çok kavramı kullanılıyor. Ve her bir mezhep bir kilise olarak örgütleniyor. Bakın o da ilginç bir şey. Bizde İslam'ın ana mabedi camidir, değil mi?
Evet.
Cami bütün Müslümanların gittiği yerdir. Yani Hanefi'de, Şafi'de, Ehl-i Sünnet olan da, Mutezili olan da, Selefi olan da camiye gider. Ayrı bir cami
mezheplerin
olmaz.
Mezheplerin ayrı camisi yoktur.
Yoktur yani. Allah'ın toplanma sıfatına binaen, onu simgeleyen önemli bir yer Allah'ın evi diyoruz. Ama bizde aslında kiliseye karşılık gelen tekkelerdir. Çünkü tekkelerin her birisi bir İslam meşrebini temsil ediyor. Kadiri tekkesi dediğimizde, Nakşi tekkesi dediğimizde. Dolayısıyla bugün bu tartışmalar devam ediyor. İşte tekkeler ve zaviyeler kaldırıldı, değil mi?
Evet.
Sadece camilere gidebiliyor Müslümanlar. Ama bir tek ülkemizde Aleviler ilk defa cemevi diye bir şey geliştirdiler. Cem aslında toplanmaktır.
Evet.
Evlerde toplanıyorlardı. Bir takım sema, ayin yapıyorlardı, zikir yapıyorlardı. Şimdi cemevi geliştirdiler son 40-50 senedir. Buna göre bina yaptılar ve burada yaptıkları aslında bir dergahta yapılanlar. Ama cemevi dedikleri için tekkeler ve zaviyeler kanununa takılmıyorlar. Fakat sosyolojik açıdan baktığımızda bunlar tekkele karşılık gelen yapılardır yani.
Evet.
Dede vardır, işte orada yine müritler vardır. Farklı isimlerle kullanılsa da, değil mi?
Evet.
Bir takım işte zikirler vardır. Kabul edelim etmeyelim yani. Bizim meşrebimize göre, ehli sünnete göre muhtevası doğru olmayabilir ama dışarıdan baktığımızda
şeklen, form,
şeklen,
olarak,
form olarak bir tarikat,
tarikat
formu, tekke formu.
Hüviyetinde, evet.
Ve onlar şimdi Avrupa'dan kilise, Avrupa'da bunlara bakıyor, diyor ki bunların da ayrı camisi olsun. Alevi camisi. Halbuki o tekke düzeyindedir cami, bütün Müslümanlara hitap ediyor. Türkiye'de de cemevlere öyle tartışılmıyor mu? Efendim cami Sünnilerin ibadet yeri, cemevi de Alevilerin.
Alevilerin.
Ama yani Şiiler de aynı camiye gidiyoruz biz. Selefilerle de aynı camiye gidiyoruz. Vehhabilerle de aynı camiye gidiyoruz, değil mi? Mutezili olan vardır belki. Yani yine camiye gitmiyor muyuz?
Yani cemevinin caminin muadili, alternatifi bir yer olarak konumlandırılması aslında
bir geleneği.
Bir Hristiyanlık geleneği.
Hristiyanlık
yani
geleneği, kilise geleneği.
Kilise formunun bir benzeri.
Tabii, kilise geleneği. Yani kilise Hristiyanlıkta yeni bir din yorumu olduğu zaman kilise olarak örgütleniyor. Ayrı kilisesini açıyor. Orada bağlı olan cemaatte kimler varsa orada ibadet ediyorlar. Aynı kiliseden olmayanlar birbirine evlenemez. Ya bir protestanla bir efendim katolik nikahı kıyılamaz. Bu nikah ne diyorlar? Karma nikah diyorlar. Şimdi öyle bir şey buldular yani. Karma
evet.
Nikah. Şimdi bizde eskiden dini İslam yazıyordu. Şimdi herhalde kaldırıldı o. Dolayısıyla dini nikah yapıyorlar ayrıca. Değil mi?
Evet.
Ve bu resmi belediye nikahı da oradan çıkmış. Belediye nikahında din sorulur mu? Sorulmaz. Dolayısıyla protestan mısın? Protestan church müsün yoksa katolik church müsün diye sorulmuyor.
Evet.
Biz de onu aldık. Aslında o geleneği aldık. Türkler de sanıyor ki biz bunu kendimiz bulduk. Değil mi? Yani böyle enteresan
Doğru.
şeyler var. Mezheplerin varlığı toplumların aslında kendisini farklı biçimde temsil etmelerine de imkan vermiş.
Evet.
Ondan sonra zamanın kendisini farklı biçimde dinle anlatmasını da sağlamış. Alimlerimizin dinden anladıkları yorumların esnekliğini de anlatıyor. Yani işte efendim diyelim ehl-i sünnet içinde farklı mezhepler var. İsteyen onu tercih eder, isteyen onu tercih eder. Bu bir çokluktur, bu bir tercih imkanıdır. Kur'an'ın doğrudan anlaşılması her meselede mümkün mü? Kur'an evet ahlak, nasihat, iman, düşünme, tefekkür bu konularda bize ilham veren bir kitap. Ama biz onu gündelik hayatımızı düzenleme, orada norma dönüştürme, orada efendim hükme dönüştürme meselelerine yöneldiğimiz zaman orada yöntem gerekiyor. Orada bilgi gerekiyor. Orada müktesebat gerekiyor.
Evet.
Değil mi?
Ve şu da bir tehlike olarak sanki ortada duruyor hocam bu dini çoğulculukta.
Evet.
Hani kendi içimizdeki mezhepler, fıkhi Hı. mezhepler değil. Belki siyasi mezheplerde de hala bir şey var. İşte Şia ile ehli sünnet arasında bir kavga potansiyeli, bir çatışma potansiyeli her zaman var. Hatta bugünkü yaşadığımız meseleler üzerinde bile bu böyle açık seçik gözüküyor.
Ama siyasi yine, siyasi
evet.
motivasyonlar öne çıkıyor.
Evet.
Yoksa Şiiler kendi içinde bir tutarlılıkla devam ediyorlar.
Ya,
Sünniler
evet.
öyle ama
ya zaman
hegemonya.
Zaman, Evet, o sempatilerde
coğrafya, siyaset
değişiyor. Mesela İsrail şimdi Lübnan'a saldırdı, evet. Beyrut'a. İşte orada Hizbullah onlarla mücadele ediyor, karşılık veriyor, değil mi? Yani şimdi ehli sünnet ya Hizbullah'a karşı şimdi bir sempati var.
Doğru. Yani Hizbullah, evet, burada doğru yapıyor. Destekleriz ama Suriye'de de kötülükler yaptı. Onlara da doğru diyemeyiz.
Diyemeyiz.
Yani.
Evet.
Evet, böyle bakmak böyle gerekiyor.
Şimdi şey söz konusu olunca, hani iki din, işte Hristiyanlık, evet, ve İslam söz konusu olduğunda bazen bu dini çoğulculukla beraber işte dinler arası diyalog, işte senkretizm, ya evet, işte hepimiz aynı Tanrı'ya inanıyoruz. İşte evet, Hazreti İsa'yı baz alsak, ya bak işte İslam da Hazreti İsa'yı bir peygamber olarak kabul ediyor. Hazreti İsa etrafında birleşelim. İşte dinler arası diyaloğu geliştirelim. Hani böyle bir senkretizm tehlikesi ortaya çıkıyor. Yine bir de hocam, hani bir hakikat hususunda bir iddianız olması gerekiyor.
Tabii.
İşte Kur'an-ı Kerim'de de hani innet dini indallahil İslam buyuruyor Yüce Allah. Hani Allah katında din İslam'dır. Yani o eddin, bilinen din, gerçek din, hakiki din İslam'dır. Hani orada da bir böyle bir görelilikçilik deniyor ya hocam.
Evet. Evet.
Ya bu kime göre eddin? Evet. İşte Hristiyanlık, evet, işte ehli kitap neye göre suçlu ya da işte şeyi var? İşte Hristiyanlar neye göre cehenneme gidecek ya da ahirette sorgular nasıl olacak gibi. Hani böyle hem itikadi olarak hem siyasi olarak bazen toplumları bir araya getirme, işte hoşgörü yayma, çok kültürlülüğü yayma adına bazen bu senkretizm, işte bu görelilikçilik yani dalgaları bu, da yayılıyor.
Evet,
bu konuda
doğru,
neler söylemek istersiniz
yani
hocam?
Senkretizm...
Yakın zamanda şeyi çok tartıştık biz. İşte bu FETÖ üzerinden, evet, dinler arası diyalog meselesini, evet, yani sağlıklı bir zeminde tartışıldı mı ya da onlar neyi kastediyordu, başkaları dışarıda ellerine ovuşturanlar neyi kastediyordu, tam da hani bir ortaya çıkamadı. Şimdi, neler söylemek istersiniz,
evet,
bu konuda hocam?
Bu senkretizm tabi problemli bir şey, bu tarihte de yaşanmış. Yani Şeyh Ekber mesela biraz İslam, biraz Hint dinlerini,
evet,
bir araya getirerek yamalı bir din, işte çoğulculuk gibi yansıtıyor, değil mi?
Evet.
Bunu ortaya koymaya
yamalı
çalışmış.
Yamalı din, sizin tabiriniz de güzelmiş, evet, hocam.
Yamalı din anlayışı diyelim veya. Ama İmam Rabbani biliyorsun ona karşı mücadele,
evet,
etmiş. Ama bazılarında da tutmuş yani. Mesela Sihler dediğimiz zaman İslam'ın cihat yönü var. Hinduizminde başka yönleri var. Tarih içinde bunlar olabiliyor. Bunlar senkretizm diyoruz. Biraz ondan, biraz bundan, biraz şundan. Dini din yapan onun otantik özelliğidir. Temel ilkeleridir.
Evet.
Kurucu ilkeleridir. Biz İslam diyorsak, İslam'ın kurucu ilkeleri, temel ilkeleri, değişmez ilkeleri var. Mesela işte tevhid, mesela nübüvvet, vahiy, ahiret, haşr, değil mi?
Evet.
Bunu akaid ilmi ortaya koymuş. İmam Maturidi Tevhid Risalesi'ne ortaya koymuş. Bunlar içinde kalmak şartıyla yorumlar belli bir yöntemle olabilir. Yoksa herkes kalkıp kafana göre yürüsün, yorum yapar. Ben böyle diyorum. Dolayısıyla benim de bir din yorumudur, din anlayışıdır. Dinde çoğulculuk vardır derse bu çıkmaz yol olur.
Bunun tehlikesi de bu. Hani
tabii,
fraksiyonlardan artık kişilere,
evet, yani ona sonsuz yorum
anlayış
denir. Sonsuz,
evet,
yorum olmaz. Sonsuz yorum demek anlamın buharlaşması demektir. Yorumun amacı nedir? Tefsirin amacı nedir? Yani hakikatin anlamını, amacını ortaya çıkarmak.
Hakikatin, çoğaltmak, tek hakikati çoğaltmak.
Evet, hakikatin anlamını ve anlamını. Ya bir alimimiz diyor ki ben burada böyle anlıyorum ama cennet yoktur, cehennem yoktur diyebilir mi? Çünkü ayette açık bir biçimde cennet var, cehennem var,
evet,
diyor, Resul var diyor, vahiy diyor, değil mi?
Evet.
Dolayısıyla o verilir, onları temel alarak ancak yorumlar yapılabilir. Peygamberin hadislerine bakarak, peygamber o ayetlere yaşantısıyla nasıl bir anlam vermiş, onlara bakarak ancak. yorum yapmak asıl değil burada. Asıl olan o hakikati kavramak, o hakikatin insanların yaşayabileceği bir sistem içinde normaline getirmek. Fakihlerin yaptığı budur.
Evet.
Tefsir değil de tevil diye ayırmış bizim alimlerimiz. Doğru bir
yerde. Evet.
Tevil insanın öznel görüşünü yansıtır. Öznelliğini yansıtır. Tefsir ise olabildiğince
ortak Müslüman aklın nesnelliğini yansıtır. Değil
onu
mi hocam?
Yansıtır yani. Evet. Müslümanların Kur'an'da olabildiğince ortak bir biçimde anladığı şeyi ortaya koymak.
Evet.
O nedenle Elmalı'ya da bakarsanız birçok meselede aynı sonuca ulaşıyor. İşte Razi'nin tefsirine baktığınız zaman orada da aynı. Ravi olanlar ve şey olanlar ayrılıyor bir
rivayet ve dirayet tefsiri.
Dirayet tefsirleri evet. Ayırıyor diyor. Yani o ayrı bir mesele tabii. Sonuçta tefsir diyoruz, yorum diyoruz. Yorum değil de dediğimiz gibi yorumun da bir sınırı var. Yorumun da dayanacağı ilkeler var. Yani hele hele din ilimlerinde bu usullerle ortaya konmuş. Senkretizm tehlikesi her zaman var. Özellikle popülizmde çok daha karşımıza çıkabiliyor. Yoga bakıyorsun yapıyor. Göbekli Tepe'de falan konuşuyor. İşte enerji var, bilmem ne var diyor. İçine bazen Mevlana'dan aldığı, İslam alimlerden aldığı, İslam'dan aldığı bazı kelimeleri katıyor. Budizm'den, diğer şeylerden alıp katıyor. Bu karma din yani. Bu yamalı din aslında yani. Yamalı bir şey bu. Senkretik bir şey. Dinler arası diyalog şimdi iki yüzü var. Bir yüzü aslında bu 76'da Libya ile birlikte. Libya'nın öncülüğüyle başlayan bir şey. Sonra Türkiye'de bunu Diyanet de bir zaman sürdürdü. Arkasından işte Gülen yapısı bunu yoğun bir biçimde işledi. Ama bu diyalog içinde baktık ki yani başta aslında şudur. Farklı din tarafları bir araya gelsinler. Dünyanın efendim dinler arasındaki çatışmanın giderilmesi, ekonomi, şu bu, işte fukaralık, eğitim, bu konularda birbirine yardım etsinler, ortak hareket etsinler. Yoksa akidelerini tartışsınlar. Bunun üzerinde beraber bir araya gelip biraz İslam'dan, biraz Hristiyanlıktan, biraz Yahudilikten yeni bir din ortaya koyalım gibi bir arayış değil. Ama sonra şunu gördük. Mesela bazıları biz İslam'ı işte bir hafta Müslüman olarak yaşamak istiyoruz. Bu tecrübeyi. Ben de gideyim o zaman bir hafta, siz de buyurun Hristiyanlığı yaşayın. Bu olmaz yani. Bu dini hafife almaktır. Tabii bir Müslüman için evet farklı farklı dinler var. Onun ben yaşamasına saygı duyarım ama bu onu doğru kabul ettiğim anlamına gelmez. Müslüman için hakikat kendi dinidir. Ona teslim olur. Onunla dünyaya bakar. Öbür dine hayat hakkı tanır. O kendi dinini yaşayabilir. Ama bu onun dininin doğru olduğunu kabul etme anlamına gelmez. Farklı şeyler bunlar aslında.
Evet, evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Evet. Herhalde konuşmadığımız mesele kalmadı
yani
bu konuda.
Ortalama olarak.
Hem İslam'da mezheplerin bir farklılaşmayla beraber bütünleşmeyi ortaya getiren, evet, farklı yorumlar ortaya getiren ama en nihayetinde bütünleştiren bir yönü olduğunu belirttiniz.
Çünkü sistemleştiriyor, evet, usul ortaya koyuyor. Yöntem ve usul olmasa anarşizm doğar.
Evet.
Belirsizlik doğar. Bu bilimlerde de öyle. Her bilimin, evet, bir yöntemi var yani.
Ve bizde siyasi yani mezheplerin arasında özellikle Şia ile ilgili yani o siyasi meseleler, nedenler girmesini bir yana bırakırsak aslında kendi içinde tam bir çoğulculuk.
Evet.
Özellikle, evet, fıkhi ve itikadi mezhepler. Evet. Batı'da da buna benzer protestanlığın ortaya çıkmasıyla beraber bir dini çoğulculuktan bahsedilmekle, evet, birlikte biraz kendine dini çoğulcu
yani
Batı.
Yani onlar daha çok farklı bakıyorlar.
Yani diğer onlar diğer dinlere karşı bu, evet, bu çoğulculuk anlayışı yok. Ha, bir çok kültürlülük de var hocam.
Zaten hani, ona bağlı olarak biraz, evet, kabul ediliyor
ve
şimdi.
Ve bu dediğiniz gibi az önce özellikle 1960'lı yıllardan sonra Batı'ya göç eden Doğullarla belki iyi anlaşmak, onların güçlerinden, kuvvetlerinden, potansiyellerinden en iyi şekilde istifade edebilmek için de ortaya atılmış bir kavram olabilir. Çünkü Batı'da çıkan bu kavramlara da biz böyle bir ihtiyatla yaklaşıyoruz değil mi hocam başlangıçta?
Tabii ki doğru.
Evet.
Doğru.
Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
Çok sağ olun.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, haftaya başka konu ya da konularla Düşünce Günlüğü programımızda yine karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.